kuşların yok oluşu ve ebediyet. Böylece yüz binlerce asır geçti. Zamanın dışında kalan, öncesi ve sonrası olmayan asırlardı bunlar. Derken o yok olmaya hazır kuşlar, külliyen yok olmalarına ramak kalmışken, lütfolundu, yeniden kendilerine geldiler. Hepsi de kendilerinden geçmişken, kendilerine geldiklerinde, yok oluşun ardından çok daha engin bir ebediyete, fenadan bekaya erdiler. İster eski dönemlerde, ister yeni zamanlarda olsun, hiç kimse fenadan da, bekadan da hakkıyla söz edememiştir. Edemeyecektir. Bu şeyler, fena ve beka, senin gözünden ırak, hayli ırak oldukları için onların anlatılması ve yorumlanması da mümkün değildir. Dostlar, o fenadan sonraki bekayı mecaz ve misal yoluyla anlatmak mümkün değil mi diye soruyorlar. Bunu nasıl izah edebiliriz ki? Bu konuda yeni bir kitap yazmak lazım. Fenadan sonraki bekanın sırlarını ancak ona layık olan bilebilir. Sen varlıkta ve yoklukta olduğun sürece böyle bir yere nasıl tırmanabilirsin? Yolunu varlık da yokluk da tıkamadığına göre be cahil, seni nasıl uyku tutar acaba? Başlangıç neydi? Akıbet ne olacak? İyice bak da anla. Yoksa iş işten geçtikten sonra onu öğrensen neye yarar? Bir hayat tohumu akıllı ve etkin hale gelsin diye o onca lütuf ve ihsanla onun üzerine titredi. Ona kendi sırlarından haber verdi. Kendisinin edip ettikleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağladı. Bütün bunlardan sonra o onu tam anlamıyla silip attı. Bütün o yüceliği alçalışa çevirdi. Onu yolun tozu haline dönüştürdü ve tekrar onu bir süreliğine yokluğa attı. Fakat o yokluk fena sırasında, onun yokluğunda yine de ona yüz çeşit sır söyledi. Ardından o ona mutlak ebediyeti, bekayı bahşetti ve alçalmanın yerine yücelmenin ta kendisini lütfetti. Senin nelerin beklediği konusunda ne biliyorsun ki? Kendine gel, kendine de hadi biraz düşün. Senin canın daha önce sultan tarafından reddedilmedikçe onun tarafından bu yüce makama geri kabul edilmez. Sen fenadaki noksanlığı tatmadıkça bekadaki mutlak kurtuluşu göremezsin. Bu yolda o seni önce horluğa atar. Ardından da birdenbire seni yüceliğe kavuşturur. Sen önce yokluğu kucakla. Kendini yok et ki ardından sana varlık bahşedilsin. Sen olarak kaldığın müddetçe nasıl olur da var olur, varlığa erebilirsin? Yok oluşun alçalışı içinde sen kendini silip atmadığın sürece bekanın yüceliği sana nasıl olur da görünür? Sevgiliyi övmek. Bütün cihana hükmeden bir şah vardı. Yedi iklim onun buyruğundaydı. Hükümranlıkta bir İskender'di. Orduları dünyanın bir ucundan öbürüne ulaşıyordu. Şaşası ayı mat etmiş, şahmat olan ay onun ihtişamı önünde yere kapanmıştı. O şahın çok seçkin, bilge, pek marifetli ve aşırı titiz bir veziri ve bu saygın vezirinde bir oğlu vardı. Yüzü sanki bütün dünya güzelliğinin mirasına konmuştu. Hiç kimse böyle bir güzelliği görmemiş, hiçbir güzellik böyle bir yüceliğe erememişti. Gönüllere sevinç veren o delikanlı, yakışıklılığı yüzünden gündüzleri sokağa çıkamazdı. Eğer o ay yüzlü gündüzliğin görünecek olsa, kıyamet kopmuşçasına ortalık 100 gün çalkalanırdı. Şu güzellik aleminde ondan daha mükemmel hiç kimse görülmeyecek. Hiç kimse de ebediyete değin onun kadar sevilip beğenilmeyecektir. O gencin güneş gibi bir yüzü, en saf miskle aynı renk ve kokuya sahip kâkülleri vardı. Güneşe tuttuğu şemsiye miskti. O siyah kâkülleriydi. Onun dudakları olmasa ab-ı hayatın dudakları kururdu. Gönülleri perperişan eden o güneş yüzünün ortasındaki ağzı sanki bir zerreydi. Ve o zerre halk için ortalığı karıştıracak kadar güzel bir afetti. O zerrenin içinde 30 yıldız gizleniyordu. Bir yıldız bile yeryüzünde insanlara yollarını buldururken, ya o 30 yıldız bir zerrenin içinde nasıl gizlenebilirdi? Dalgalı saçları yukarıya öylesine yükseliyordu ki sonunda ensesinden sırtına dökülüyor ve omuzlarını alım ve çalımla süslüyordu. O gümüş bedenlinin her saç kıvrımı yüzlerce cihan dolusu gönlü mahvı perişan ediyordu. Yüzüne dökülen saçları hayli hamlelerle açmaza düşürüyor. Her saç telinde yüzlerce şaşırtıcı oyun bulunuyordu. Kaşları yayı andırıyordu. Fakat o yayı gerecek bilek gücü kimde vardı ki? Gönülleri mest edip esir alan nerkis gözleri her bir kirpiğiyle yüzlerce büyü yapıyordu. Şeker gibi tatlı ve yanları çemenlerle yeşermiş yakut dudakları ölümsüzlük suyunun, ab-ı hayatın kaynağıydı. Al yanaklarında yeni terleyen bıyık ve sakallarının yeşilimsi hali, onun güzelliğini cennet bahçelerinin yeşiliyle boy ölçüştürüyordu. Ya onun dişlerini dillendirmeye acaba cüret eden olabilir mi? Çünkü onun o mücevherleri ihtişam perdesinin arkasındaydı. Yanağında bulunan misk rengindeki o güzellik beni, cemalin ciminin noktasıydı. Ve geçmiş ile gelecek, o ben yüzünden şimdiki zamanın esiri olmuştu. Ben o gencin güzelliğinin tasvirini bütün bir ömür boyu yapsam, bitirebilir miyim acaba? Sözün özü, şah onun yüzünden sersemleyip kaldı ve sevdasının derdiyle mahvoldu. Şan ve şöhretin zirvesinde bir şah olmasına rağmen, o dolunayın açtığı keder yüzünden incelip büküldü de hilale döndü. Ona olan tutkusu aklını başından öylesine almıştı ki artık başka bir şeyle meşgul olmaya fırsat bulamıyordu. O genç bir an olsun onun huzurunda olmasa şahın yaralı kalbinden kan ırmakları boşanırdı. O olmayınca bir an bile huzur bulmuyor ve bu arzu kendisinde sabır da bırakmıyordu. O olmasa gece ve gündüz istirahat nedir bilmezdi. O genç onun gece gündüz sırdaşı, en samimi dostuydu. Sabahtan akşama bütün gün onu yanında oturtur ve o ay yüzlüye sırlarını açardı. Karanlık gece bastırdığında da şah için ne uyku söz konusuydu ne istirahat. Genç şahın huzurunda uyur, şah da onun yüzünü seyrederdi. Kalpleri çalan o ışığının aydınlığı ve parıltısıyla o genç bütün gece sırtüstü yatıp dinlenirdi. Şahsa o ay yüze bakar, her gece yüz tarzda kanlı yaş akıtırdı. Bazen yüzüne güller saçar, bazen saçlarının tozunu alırdı. Bazen aşk acısıyla yüzüne bulutlardan inen yağmurlar gibi bolca yaşlar döker, bazen de o ayla ziyafet düzenler ve yüzünün şerefine kadeh kaldırırdı. Bir an olsun yanından ayrılmasına müsaade etmez, hep yanında tutar, hiç bırakmazdı. O genç nasıl oluyor da hep şahın huzurunda kalabiliyordu? hükümdardan korkusu yüzünden eli ayağı bağlıydı da ondan. Onun yanından bir an ayrılacak olsa şah kıskançlığından onun kellesini vurdururdu. Annesi babası oğullarının yüzünü bir an görmek isteseler bile şahtan korktukları için buna cesaret edemezlerdi. Ve bu hal uzun süre böyle devam etti gitti. İmdi, şahın yakın çevresinde güneş yüzlü bir güzel, eşsiz bir dilber vardı. Delikanlı onu görür görmez gönlünü kaptırdı. Onun aşkıyla yandı, tutuştu. Bir akşam ondan buluşmak için söz aldı. Ve onun uğruna kendi yüzü kadar güzel bir şölen düzenledi. Ve böylece şahın yokluğunda gizlice onunla buluşmuş oldu. Çünkü tesadüf eseri o akşam şah sarhoştu. Gece yarısı şah, yine yarı sarhoş, elinde bir hançer yatağından sıçradı. Genci aradı fakat bulamadı. Sonunda onun bulunduğu yere koştu. Delikanlının yanında bir genç kız gördü ve onların birbirlerine aşık olduklarını fark etti. O anlı şanlı şah bunu görünce kalbi kıskançlık ateşiyle tutuştu. Ben ki mest ve aşık şu büyük hükümdarım, nasıl olur da benim sevdiğim bir başkasıyla olabilir? Şah kendi kendine hep şöyle diyordu. Sen benim gibi bir şaha bir başkasını tercih etmişsen, bunun adı aptallıktır. Benim senin için yaptıklarımı kimse bir başkasına yapmamıştır. Sense beni cezalandırmak için bunu mu yapıyorsun? Hadi yap bakalım. Sahi ne de şirin yapıyorsun böyle. Hazinenin anahtarları senin elindeydi. Cihanın en büyükleri bile senin astların durumundaydı. Sırlarımı paylaşıyordun. Her zaman dertlerimi de dermanlarımı da bilen mahremimdin sen benim. Bir dilenci kızla gizlice buluşursun ha? Şu andan tez yok, dünyayı senden arındırıyorum. Şah böyle söylendi ve delikanlının derhal sımsıkı bağlanmasını emretti. Saf gümüş misali bedeni, yolun tozu toprağında kralın sopa darbesiyle mosmor kesildi. Ardından dara ağacının kurulmasını ve davetler verdiği ve toplantılar yaptığı mekanda asılmasını ferman etti. Ve ekledi. Önce derisini yüzün. Sonra da baş aşağı sallandırın. Şaha mahrem olan birinin bir başkasına asla bakamayacağı bilinsin. Aşk sarhoşu, mahvolup gitmiş, acınacak haldeki o genci yaka paça tutup dar ağacına sürüklediler. Oğlunun bu durumunu gören vezir, başına topraklar saçarak sızlanmaya başladı. Ey babasının canı! Nedir senin kaderinin yoluna çıkan bu felaket? Hangi kara yazın seni tuttu da şahın düşmanı yaptı? Yüreği elem ve kederden dopdolu vezir, hemen şahın genci öldürmekle görevli 10 kölesinin bulunduğu yere koştu. Her birine kıymetli ve parıltılı inciler armağan etti ve onlara şöyle dedi. Şah dün akşam sarhoştu. Bu çocuk da öyle affedilmez bir suç işlemedi. Şanlı şahımız ayılıp kendine gelince hem bin pişman olur hem de üzüntüsünden kahrolur. Şah onu öldüren 100 kişi bile olsa kesinlikle bir tekini dahi hayatta bırakmaz. Köleler hep bir ağızdan şöyle dediler. İyi de şimdi şah gelir ve kimseyi görmezse derhal burada bir kan deresi akıtır. Hepimizi baş aşağı sallandırır. Vezir hapishaneden kanlı bir katili getirtti. Derisini yüzdürttü, soyulmuş sarımsak haline çevirtti. Dar ağacına baş aşağı astırdı. Yer onun kanından gül kırmızılığına bürünüp kıpkızıl oldu. Vezir delikanlıyı da evine götürüp bir perdenin arkasına gizledi. Şu dünyanın perde gerisinden bakalım ne doğacak diye beklemeye koyuldu. Ertesi gün şah sarhoşluğundan ayıldığında kalbi hala öfkeden alev alevdi. Kölelerini çağırtıp sordu. O köpeğe hak ettiği cezayı verdiniz mi? Hepsi bir ağızdan cevap verdiler. Onu sımsıkı bağladık. Şahımızın emrettiği gibi o yerin ortasında kurulan sehpanın altına yerleştirdik. Derisini tamamen yüzdük. Şimdi dar ağacında baş aşağı sallanıyor. Şah bu cevabı alınca bu 10 kölenin söylediklerine çok sevindi. Her birine göz alıcı kaftanlar hediye etti. Her birini belli bir rütbe ve mevki ile onurlandırdı. Sonra şu buyruğu verdi. Artık bırakın uzun zaman şu hor ve hakir haliyle sehpada sallanıp dursun. Dursun da herkes o murdar yaratığın başına gelen bu durumdan ibret alsın. Şehir halkı bu hadiseyi duyup öğrenince hepsi de o gencin haline son derece acıyıp üzüldü. Çoğu onu görmeye geldi. Fakat hiçbiri onu bu durumdayken tanıyamadı. Sehpada sarkan, derisi yüzülmüş, kanlar içinde bir ceset gördüler. Onu görenlerden küçük büyük herkes gizli gizli yağmur gibi kanlı gözyaşları döktü. Sabahtan akşama o ay yüzlünün yasını tuttular. Şehir ahlar, vahlar, elemler, kederlerle doldu. Çok sevdiği insanın bu yokluğundan birkaç gün sonra şah yaptığından pişman oldu. Öfkesi yatıştı, sevgisi daha bir şiddetlendi. Ve o sevgi aslan yürekli şahı bir karıncaya çevirdi. O, Hazreti Yusuf misali gençle son derece mahremiyet içinde gece gündüz oturup kalkan ve vuslat şarabıyla hep kendinden geçmiş olan bu şah, bu ayrılığın sersemliğiyle, bu dayanılmaz acıyla nasıl yaşayabilirdi? Kendini bir an bile tutamaz ve sürekli ağlamaktan başka bir şey yapamaz oldu. Ayrılık acısıyla canı yanıyor, dinmez bir hasretle sabırsız ve perişan dolanıyordu. Şah pişmanlıktan kıvranıyor, gözlerinden kanlı yaşlar akıtıyor, başına toz toprak saçıyordu. Mosmor yas elbiselerine büründü. Odasına kapandı, kül ve kanın ortasına oturdu. Ne bir şey yedi, ne de şarap içti. Kanlı yaşlar dökülen gözlerinden de uyku kaçtı gitti. Gece vakti dışarı çıktı. Sehpanın etrafındaki insanları kovdu. Tek başına gencin asıldığı dar ağacının altına gitti. Delikanlının hal ve hareketlerini hatırladı. Onların hepsi de bir bir aklına gelince saçlarının her telinin dibinden ayrı bir feryattır koptu. Gönlünü aşırı bir elem ve ıstırap sardı. Her an yeni bir yasa gömüldü. Gencin başucunda acıklı bir şekilde inledi, sızladı, kanından alıp alıp yüzüne, gözüne sürdü. Kendini yere attı ve bir eliyle diğer elinin üst derisini sıyırdı. Eğer biri onun döktüğü gözyaşlarını toplayacak olsaydı, 100 sağanaktan daha fazla olduğunu görürdü. Bütün gece sabaha kadar tek başına yanan bir mum misali gözyaşı döküp ahlar etti. Sabah meltemi başlayınca şah odasına çekiliyor, sonra yeniden o yolun küllerinin ve tozlarının ortasına kendisini atıyor, acısı her an yenileniyor ve katlanıyordu. 40 gün, 40 gece sonunda o seçkin ve saygın şah iğne ipliğe döndü. Kendisini herkese kapadı. O dar ağacının altında kapandı ve kederinden hasta oldu. O 40 gün boyunca kimse kendisiyle konuşmaya cüret edemedi. Ne ekmek yiyip ne de su içtiği 40 günün ardından rüyasında delikanlıyı gördü. O ay yüzü gözyaşlarına batmıştı. Bütün vücudu da kan içinde yüzüyordu. Şah sordu. Ey göz ve gönül açan narin ve nazenin genç! Niçin böyle baştan ayağa kanlara gark oldun? Cevap verdi. Seninle dost olduğum için kanlara bulandım. senin vefasızlığın yüzünden bu haldeyim. Sen, ben masumun derisini yüzdürdün. Ey şah, vefa bu mudur? Dost, dostuna böyle mi davranır? Kafir olayım ben, eğer bir kafir bile bunu yaparsa. Ben ne yaptım ki sen beni ipe çektirdin, boynumu vurdurdun, baş aşağı sallandırdın? Şimdi de ben senden yüz çeviriyorum ve kıyamete kadar senden hep davacı olacağım. Mahşerde divan kurulunca ben hakimler hakiminden senden hakkımı almasını isteyeceğim. Şah o aydan bu cevabı alınca hemen uykudan uyandı. Gönlü kanlar içinde kaldı. Ruhunu ve gönlünü büyük bir heyecan sardı ve ıstırabı çok daha şiddetlendi. Akıl makıl kalmadı. Kendinden geçti, elemden çöktü, kederden yıkıldı. Şöyle diyordu: "Ey benim canım, ey benim kalbim, artık ben bir hiçim. Utancımdan ve mahcubiyetimden bende ne can kaldı ne yürek. Benim yüzümden kaybolup giden sen, benim buyruğumla acı bir şekilde katledilen sen. Kim kendine benim kendime yaptığımı yapmıştır? Kanlar içinde boğulup gitsem yeridir. Çünkü kendi elimle kendi sevdiğimi öldürdüm. Baksana ey evlat, bir bak, nerelerdesin sen? Dostluğumuz üzerine bir çizgi çekme ne olur. Benim ettiğim kötülüğe kötülükle karşılık verme. Çünkü edebilecek ne kadar kötülük varsa onların hepsini kendime ben ettim zaten. Senin yüzünden o kadar şaşkınım ve öyle perişanım ki senin yüzünden topraklar başıma saçılmış, başım topraklara karışmış. Ey benim canım, seni ben nerelerde arayayım? Çırpınan kalbime merhamet et. Benden, ben vefasızdan zulüm gördünse de sen ki vefalısın, bana zulmetme. Bilip etmeden ben senin teninin kanını dökmüşsem, sen benim canımın kanını daha ne kadar dökeceksin? Akuzum. Sarhoştum ben o cinayeti işlediğimde. Ah şu alın yazımın bana ettiği. Sen ki benden önce aniden böyle kaybolup gittin. Bundan böyle ben nasıl yaşayacağım sensiz bu dünyada? Sen olmayınca artık ben, ben değilim. Geriye kalsa kalsa birkaç nefeslik ömrüm kaldı. Senden mahrum kalan bu şahın canı dudaklarına kadar geldi. Ve bu canı senin kan diyetin olarak feda edecek. Ben kendi ölümümden korkmuyorum. Ben o yaptığım gaddarlıktan korkuyorum. Ruhum ebediyen af ve özür dilese bile o suçun özrü yine de dilenmiş olmaz. Canı yürekten istiyorum ki boğazımı kılıçla kessinler. Kessinler de gönlümün şu acı ve elemi dinsin. Ey yüce yaradan! Benim ruhum bu hasretle yandı, kül oldu. Bütün varlığım pişmanlıklarla kavruldu. Ayrılığa dayanacak ne takatim var, ne de cesaretim. Benim canım daha ne zamana kadar bu özlemle yanıp tutuşacak? Ey adil Allah'ım, lütfet de al şu canımı. Çünkü artık tahammülüm kalmadı. Şah bunları söyleyince aniden sustu. O suskunluğun içinde kendinden geçip bayıldı. Sonunda lütuf ve ihsanın müjdesi geldi. Zaten lütuflar ancak sızlanmalardan sonra gelir. Şahın acısının haddi aştığı bu sırada vezir perde gerisinde gizlenmiş oradaydı. Hemen gizlice eve koştu, oğlunu süsleyip Cihan padişahına gönderdi. Delikanlı bulutların arasından ayın süzülüp çıkışı gibi perde arkasından göründü ve şaha bir kılıçla bir kefen arz etti. Şahın önünde yere kapandı, yağmur gibi gözyaşları döktü. Cihan şahı aniden bu ayı gördü. Ben o anı nasıl anlatabilirim ki? Şah yere yuvarlandı. Gençse kanlara bulandı. Bu akıl almaz şeylerin nasıl olup bittiğini kim bilebilir? Bundan sonra diyeceklerimin hepsi de artık öyle dille, sözle anlatılmaz, tarif edilemez. Çünkü denizin ta derinliklerinde olan inciyi kimse delememiştir ve delemez. Bundan sonrasının sırlarını hiç kimse ne bildi ne de gördü. Çünkü orada yabancıya yer yoktur. Orada birinin söyleyip diğerinin işittiklerinin hepsini ancak bir kör görebilir ve sadece bir sağır işitebilir. Ben de kim oluyorum ki olup biteni anlatayım? Böyle bir şey yapmam, ölüm fermanımı imzalamak olur. Mertebesine ermediğim bir makamın tarifini nasıl yapabilirim? Ben bu satrançta mat oldum. Öyleyse susayım. Eğer benden öncekiler, seleflerim tarafından bana izin çıkmış olsaydı, bana ne denmesi gerektiğini de söylerlerdi. O makamda kıl ucuna bile yer yoktur. O yüzden tek çare vardır, o da susmak. Dil bir kılıçtır. Onu süsleyen mücevherse sükuttur. Zambağın ondan fazla dili vardır, var olmasına. Ama o kendi suskunluğuna aşıktır. Evet, artık sözüm bitti ve ben susuyorum. Bundan böyle önemli olan iş yapmak, işe koyulmaktır. Sözün özü de bu.